Değerli dinleyenler, Bir Nefes Sıhhat programından herkese merhaba. Doktor Fırat Erdoğan ve ben Deniz Doğan Akın yine karşınızdayız. Sorularınız var hocam. Öncelikle merhaba demek istiyorum size.
Merhaba.
Sorularınızı cevaplamak üzere hazırsınız, karşımdasınız ve ilk sorunuz efendim. Çocuklarda romatizma olur mu? Evet. Yaşlılık hastası değil, hastalığı değil mi hocam? Biz hep yaşlılarda duyuyoruz romatizmayı.
Evet, anlatması gerçekten zor bir konu. Romatizma bir hani toplumda kullanılan manasıyla romatizmal hastalıklar aynı şey değildir. Toplumda bir insanın kolu, bacağı, bir eklemi vesairesi bir müddetten fazla ağrırsa veya bir hareket kısıtlığına neden olacak, bir performans kaybına neden olacak bir problem varsa buna romatizma denir. Artık bunu bir halk terimi olarak dikkate almak gerekecek. Bizim anladığımız manada romatizmal hastalıklar ayrı bir özerk bir hastalık grubudur. Hatta ayrı bir branştır. Nasıl ki çocuk hastalıklarında işte çocuk kan hastalıkları, çocuk böbrek hastalıkları, çocuk enfeksiyon hastalıkları bölümü varsa çocuk romatolojisi bölümü de vardır. Çocuk romatolojisi neyle uğraşır? Romatizmal hastalıklarla uğraşır. Romatizmal hastalıklar nedir derseniz işte maalesef bunun gerçekten bir karşılığı yok. Özellikle eklem şikayetleriyle diyelim. Lokomotor sistem, kemik, kas, eklemleri ilgilendiren şikayetlerin ön planda olduğu hastalık grubu diye basitleştirebiliriz, sadeleştirebiliriz. Yoksa romatizmal hastalık olup öldürebilen hastalıklar var. Yaşam süresini çok net bir şekilde kısaltan hastalıklar var. Bir felcin insan vücuduna vereceği zararları veren romatizmal problemler var. Bunun dışında ömür boyu belli dönemlerde eklem ağrılarıyla giden romatizmal hastalıklar da var. Bu konuya girerken öncelikle belki şunu tanımlamak gerekecek. Romatizmal hastalıkların belki temel birimi artrit dediğimiz hadisedir. Bu da eklem iltihabı demektir. Bir eklemde iltihaptan bahsedecek olursanız 4-5 temel belirtinin birkaçının bir arada bulunmasını ifade etmeniz gerekir. Eklemde ağrı olacak, yanında şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı olacak. Buna artrit, eklem iltihabı diyoruz. Burada çok önemli nokta şu. Bir çocuğun dizi bileği davul gibi şişti. Aile onu ertesi güne kalmaksızın acil hekimine götürür. Çok da doğru yapar. Bu konu araştırılması gereken bir konudur. Buradan basit mikrobik bir artrit, ki bu basit dediğimizde yine ameliyatla da söylüyor, öyle basit değil ama en azından çaresi ve tedavisi kısa olan bir hastalık. Artrit olabilir. Bu basit bir reaktif artrit dediğimiz geçirilmiş grip, nezle, ishal salgınlarından sonra olan durumlardaki gibi bir eklem şişliği iltihabı olabilir ki 2-3 haftada tamamen selim seyirli olarak kendiliğinden geçer. Ama bazen de işte juvenil idiopatik artrit, psoriyatik artrit, işte entesopatiler, spondilartropati grubu gibi birçok hastalık grubundan biri olup ömür boyu belli aralıklarla bu çocuğun işte kolu, bacağı, dizi, dirseği, eklemi şişecek, birkaç gün hareket kısıtlılığı yapacak. Sonra hastalığın natürüyle ilgili olarak böbrek tutulumu yapacak. Belki ilerleyen vakalarda diyalize kadar gidecek işin sonu. Hastalığın tipine göre körlüğe kadar gidebilen romatizmal hastalıklar var. Hastalığın cinsine göre kanser hastalıklarıyla ilişkisi olan, direkt sebep sonuç ilişkisi değil ama benzerlikleri, bağıntıları olan hastalıklar var. Bunlara muhatap olacak hastalıklar da çıkabiliyor. O yüzden romatizmal hastalıklar nedir sorusunun cevabı, her kol bacak ağrısı romatizmal hastalık değildir. Aman buna dikkat edelim. Sadece eklem ağrısı, sadece ekstremite kol bacak ağrısıyla gelen hastalardan romatizmal hastalık çıkma ihtimali çok zayıftır. Ama eklemde şişlik var. Çocuk sabah kalktı, belini bükemiyor, dizini açamıyor. Sabah sertliği dediğimiz hadise var. Eklemin üzeri kıpkırmızı, alev gibi yanıyor, çok sıcak gibi bir problem varsa da bu çok muhtemelen önemli bir hastalıktır. Artrittir. Bu artritler mutlaka tetkik edilmelidir. Önce bir çocuk hekimi görür. Daha sonra gerekirse çocuk romatoloğu görür. İlk yapılacak iş bir takım kan tetkikleriyle vücutta bir iltihabi yanıt var mı? Bu araştırılır. Gerekiyorsa film, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi tetkiklerinden faydalanır. Ama bunlar tanı koymaktan ziyade tanı dışlamak içindir. Altta yatan bir tümoral kitle vardır. Film çekersiniz, çıkar. Yanılmamış olursunuz bu şekliyle. Ama bunlar temiz çıkarsa romatizmal hastalık kanaatine varılır. Maalesef özellikle aile hekimi arkadaşlarımız tarafından bazen de hastaların tazyiki ve ısrarı ile çok fazla gereksiz romatizma tetkikleri adı altında bir takım kan tahlilleri yapılıyor. Şu an elimizde yapıldığında, pozitif çıktığında romatizmadır dedirten, ya da değildir dedirten bir test kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Toplumda romatoid faktör denilen, işte romatizma testi en meşhur yapılan testlerdendir. Yoldan geçen 100 kişiye yapmışlar, 4'ünde pozitif çıkıyor zaten. Hastalara yapmışlar, %3,5'ta kalmış oran. Cinsine göre değişiyor. Yani %10, 20, 30, %80'inde pozitif çıkan gruplar da var ama işte düşünün çok birçok hastanın bir tanesi bu sadece. O yüzden gereksiz kan tahlilleri birçok zararının yanında gereksiz tanılar, gereksiz ilaçlar, gereksiz üzüntü ve endişelere sebebiyet verir. Bu işin tanısı öncelikle takiple konur. Bir hastayı bir kere gözünden görüp, bir kere dizini elleyip, bir kere eklemini sağa sola bükmekle, bir film çekmekle, iki tüp kan almakla asla romatizman hastalık tanısı koyamazsınız. Görürsünüz, ayrıntılı muayene eder, notlarınızı alırsınız, bir tedavi düzenlersiniz ama daha önemlisi tedavili ya da tedavisiz birkaç hafta içinde ne olduğuna bakarsınız. Genellikle seyir 6 haftadan sonra netleşir. Hani böyle %100'e yakın tanılar konmaya başlanır artık. 6 aydan sonra net bir şekilde bunun adı budur denilir. Ama diyebilirim ki mesela bir gastroenterolojiden bahsetsek, yani hiçbir şey olmadı, en kötüsü işte kolonoskopi, endoskopi ile parça alır, biopsisini yapar, sonucu aşağı yukarı %100 de söyler. Romatoloji maalesef böyle net konuşamıyor. Sistem çok ortaya konmuş bir sistem değil, zor bir tanı. Bunlarda zaman zaman bu tanıdan şu tanıya geçildiği, bu tanıyı koyduk ama doğru değilmiş, falancaymış dendiği de olur. Sevimsiz tarafı şudur. En meşhuru juvenil idiopatik artrittir çocukluk yaş grubunda. Bunun da yaklaşık 6 ana grupta 10'a yakın 12 yakın tipi vardır. Bunun gibi onlarca hastalığı daha vardır. Bilinen meşhur 50-100 tane belki romatizmal hastalık vardır. Bunların her birinin ayrı gidişleri vardır. Bazıları ömürde 3-5 defa işte %10-20 hastada atak yapan, eklemi 1-2 haftalığına şişirip işte en basitinden ağrı kesici ilaçlarla düzelenleri de oluyor ama çok sıkı takip edilmesi gereken, işte kanserle eşdeğer problemli hastalıklara ilerleyebilen, eklemleri tamamen tahrip edip sakatlıklara neden olan, böbrek yetmezliğine giden, körlüğe giden sebep tanılarda çıkabiliyor romatolojik hastalıklardan. O yüzden romatizma çocuklarda olur. Romatizma insan hastalığıdır. Her yaşta olur. 3 aylık bebekte olan romatizmal hastalıklar da vardır. Tabii biz burada sadece eklemlere yönelmiş gibi olduk. Bunun çok fazla ayrıntısı var. Yani vaskülit, damar duvarı iltihapları var. Kas iltihapları var. Omurgayı tutan özel gruplar var. Var var. Bunların hepsine programın süresi zaten yetmez. Ama dinleyenlerimizden ricamız şu, her bacak ağrısına kol ağrısına panik yapmasınlar, çocuğa eziyet etmesinler, doktorun mesaisini almasınlar, kendileri de üzüntü çekmesinler boşuna. Ama eklemde şişlik, eklemde hareket kısıtlılığı, bu kısıtlılığın hani bir garantili süre değil ama bir gün bir 24 saat kadar sürmüş olması, bunun bir travmayı takip ediyor olmaması. Yani top oynarken dizine darbe almış. Tamam bu basit bir şey. Bunu ortopediye hemen götürebilirsiniz. Kırık çıkık var mı yok mu bakılır. Bu doğru. Ama durduk yerde şişmişse bu çok daha ileri tetkikler, uzun süreli mesailer gerektirecek bir durumdur. O yüzden artrit nedir? Özellikle eklemde şişlik, sıcaklık, kızarıklık, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı olması, ağrı olması hadisesidir. Çok önemlidir. Hani bir gün beklenir bir ne oluyoruz diye ertesi gün gidilir mutlaka. Bunu ihmal etmesinler ama her ağrıyı da romatizma zannetmesinler.
Hocam teşekkür ediyoruz. Bize bayağı romatizma konusunu açtınız ama çocuklarda romatizma deyince büyüme ağrılarıyla romatizma karıştırılıyor mu? Bir de hocam erken teşhis önemli mi romatizmada?
Şimdi büyüme ağrısı romatizma karıştırılıyor mu? Maalesef şimdi burada bir meslek sırrını ifşa etmemiz gerekecek. Bize üniversitede öğretilen ortopedi stajlarında büyüme ağrısı diye bir şey yoktur. Yoktur. Ama hali hazırda ben dahil ve herhalde sanıyorum bütün hekim arkadaşlarım da böyle yapıyor. Büyüme ağrısı tanısı koymaya devam ediyoruz. Büyüme ağrısı ya şimdi önemli olan karşınızdakine meramınızı anlatmanız. Büyüme ağrısından benim anladığımda ailenin de anladığı şu. Bu çocuğun bacağı ağrıyor. Doğru. Altta yatan bir hastalık yok. Evet. Korkmaya endişe etmeye de gerek yok. Bunun bir şey yok diyerek de ifade ediyorsunuz. Büyüme ağrısı yani emin olun bu meslek sırrı olarak ifşa ettim burada ama işin doğrusu bu. Büyümeye bağlı ağrı hissi olabilir mi? Evet muhtemelen olur. Yani bu çok mantığa ters bir durum değil. Neticede uzayan, büyüyen, sağlamlaşan bir yapı var orada. İnşaat yapılan yerde gürültü olur. Bunu da böyle düşünelim ama inşaat normal bir şeydir, iyi bir şeydir. Büyüme de iyi bir şeydir bu mantıkla. O yüzden hani büyüme ağrısı diye bir ağrı yoktur. Büyüme çağındaki çocuklardaki ağrıların birçok sebebinden En önemlisi romatizmal ağrılardır. Ama işte birinci soruda özellikle vurguladığımız nokta o. Hangi ağrıdan korkulur? İşte bundan korkulur. Her ağrıdan panik yapmaya gerek yoktur. Romatizma tahlillerine girmek, yani belki biraz ağır bir tabir olacak ama vatana da ihanettir gibi geliyor bana. Çünkü o hastanın vaktine yazık, o çocuğun kanına yazık, devletin bu işe ayırdığı paraya yazık, doktorun mesaisine yazık. Yani gereksiz bir iş bu. Gereksiz, net bir şekilde.
Teşekkür ediyoruz. Erkam Radyo'da Bir Nefes Saat programında Doktor Fırat Erdoğan'la birlikte çocuklarda romatizma konusunu konuşuyorduk. Açıklayıcı cevaplar verdi hocam. Bir sonraki soruyla beraber devam etmek istiyorum.
Buyurun.
Hocam, iştahla ilgili, çocuklarda iştah meselesine biraz gelmek istiyorum. Herkes belki çocuğunun yemesiyle ilgili şikayeti var gibi görünüyor. Çünkü bugünlerde yakınlarımızın çocuklarına baktığımız zaman bu iştah meselesini biz açabilir misiniz hocam?
Şimdi programımızı sürekli dinleyenlerimiz muhtemelen diyecek ki ya gene mi iştah meselesi? Yani bu konu defalarca konuşulmuş bir konuydu. Yine niye konuşuluyor diye. Emin olun ben konuşmaktan memnun değilim bu konuyu. Şöyle girerken de soruları
çok
gördüm.
Çok da geri dönüş geliyor ama bu meseleyle ilgili.
Soruları da gördüm gene mi dedim ama artık hani soruları cevaplayacağız. Yapacak bir şey yok. 55. defa dinleyenlerimizden özür dileyerek söyleyelim ama soru bu kadar çok soru, bu kadar da çok cevaplamak gerekiyor.
Ama anneler babalar da çocuklarla ilgili bir soruyu bir doktordan cevap aldıktan sonra bir sonraki doktora yeniden yöneltebiliyorlar. Hatta
yalnız
bir dahaki
Doğan
yeniden.
Hocam sıkıntı şu, çocuk doktoru değişmiyor bu programda. Sürekli ben cevaplıyorum.
Biliyorum
zaten.
Biliyorum. Ama size de hastalarınızdan oluyor mu? Geliyorlar sürekli, aynı soruyu sürekli soruyorlar.
Sürekli en fazla yani çok o gün vakit ayırıp ikna edici konuşabildiysek 6 ay sorulmuyor bu soru. Hani böyle biraz ayaküstü konuşurken cevap vermişsek 2 hafta sonra bir daha gelecektir o soru gündeme kesinlikle. Şimdi bu konuya biz birkaç tane tıbbi ve gayri tıbbi cevap vermiş idik. Kısaca özetleyelim, çok vakit kaybı da olmasın. Şimdi birkaç tane ön kabulde bulunmamız gerekir. Bir çocuk 3,5 kilo doğar ortalama, 3-300 civarı doğar. 1 yaşında 10 kilo olur, 2 yaşında 12 kilo olur. Bakın 3,5 kilo doğdu, 1 senede 6,5 kilo aldı, 2. senede 2 kilo aldı. 1 senede vücut ağırlığını 3'e katladı, 3 kat oldu. Sonraki sene sadece %20 alabildi. Buradan çıkan sonuç, basit makine mantığıyla düşününüz. Ürettiğiniz verim 1 sene %300, 1 sene %20. Yakıt da buna kıyas edilecektir doğal olarak. Bu bir. 2. Çocukların belli dönemlerde büyüme atakları olur. Bu dönemlerde daha çok enerji ihtiyacı olur. Bunu özellikle sadece anne sütüyle bebek büyüten çok kıymetli anneler çok iyi bilirler. Bazı zamanlar süt yetmiyormuş gibi olur. Kesinlikle yeter. Yetmeme diye bir şey kesinlikle yok ama o böyle bir gün iki gün bir kaos yaşanır evde. Sonra pat sistem tekrar devreye girer. Üretim arttırılır. Muhteşem bir şekilde güzellik devam eder. O arada işte maalesef zayıf irade gösterilip mamaya vesaireye meyledilirse her şey berbat olur gider ondan sonra. Arada bir yere ikişer gün kaos günü olacak, onları biliyoruz zaten. Çocuklar ihtiyaçları olduğu kadar yerler. Biz hata edip yanlış beslemiyorsak, bu yanlış beslemelerimizde iştahsızlıkla sonuçlanmıyorsa çocuklar yerler. Şimdi Doğan hocam ben size soru soruyorum. Etrafınızda yakinen tanıdığınız kaç kişi var? 50, 100, 300 kişi düşününüz.
Hı hı.
Bunların içinde benim iştahım yok bu yüzden dertliyim diyen, hiç kilo alamıyorum diyen var mı?
Yetişkin hiç görmedim. Olur. Tam tersine iştah kapatmaya çalışıyorum ben de o yüzden söylüyorum.
Etrafımızdaki herkes böyle değil mi?
Kesinlikle.
Benim etrafımda da herkes böyle.
Bir kilo sorunu, bir işte az yesem ya bugün de fazla kaçırdım.
Hep fazlalık sorunu. Demek ki insanoğlu yemeğe eğilimli bir yaratıktır. Çocuklar da yer nitekim. Sizin çocuğunuz da aynen siz annenizin çocuğu olduğunuz ve sizin nesilleriniz de çocukken yememesine rağmen bugün yeme iştahı aşırılığı yüzünden dertliyseniz sizin çocuğunuz da maalesef ve çok maalesef 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra bundan bahsediyor olacak. Çok şükür, hani buna nasıl şükredilir bilmiyorum ama şükür demek doğru mu bilmiyorum ama 60 yıl önce bu memlekete insanların bir kısmı gerçekten ciddi açlık görüyormuş. Ciddi ciddi gıda anlamında yetersiz gelire sahip çok miktarda insan varmış. Bugün elhamdülillah çevremizde böyle insan neredeyse yok.
Evet, babaannelerimiz anlatıyor, kıtlık döneminden geçtik
görmüşler,
biz diye.
Görmüşler, bunlar görülmüş, kabul ediyorum. O dönemler bunların dert edilmesine saygıyla karşılıyorum. Ama bu devirler maalesef çok yenilerek ölünen devirlerdir. Şu an siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Afrika rakamlarıyla sizi kandırılmanıza izin vermeyin. En son bildiğim rakam, son rakam budur demiyorum. Benim son bildiğim bu. Türkiye'de beslenme yetersizliği, beslenme geriliği %2,5, obezite %11'di. Mesele bu. O %2,5 da maalesef bir kısmı hasta çocuk. Yani işte dağın başında yaşayan, ete süte ulaşamayan, sürekli tahılla beslenen çocuk gibi. Bir altta yapan sebep var onlarda da. Yani sizin çocuğunuz gibi mükemmel şartlarda yaşamıyor zaten. Böyle olduğu için bir, çocuğa saygı gösterin kardeşim önce. çocuklar, hani bu espri, bunun tıbbi bir karşılığı yok ama düşük hacimli yüksek motorlu araçlar gibidirler. Taşımaları gereken kitle azdır ama motorlarının şeyi, hacmi, kapasitesi çok iyidir. Böyle olunca az da yeseler o gerekli enerjiyi bulurlar, gerekli kaloriyi sağlarlar, kilo da alırlar. Bu bir. İkincisi, ha biz gene de tıbbi olarak şu soruya cevap verelim. İştahsız çocukta ne yapabiliriz? İştahsız bir çocuğun iştahsız olduğuna öncelikli olarak neye göre karar verilir? Bu ölçülebilir bir şey değildir. Sonuçlarına göre karar verilir. Aile diyor ki bu çocuk çok iştahsız. Bakıyoruz boyu kilosu çok iyi. Not ediyoruz. Şu an sizin için hiçbir şey yapamayız diyoruz. Şimdi gidin 6 ay sonra gelin. 6 ay sonra bir daha bakıyoruz. Rakamlar hala güzel gidiyor. Hadi bir 6 ay daha. Bu şekilde inşallah ömür boyu aile kazanamaz. Hep kaybeder de çocuk sağlıklı olur. Aile kazanana kadar bundan başka bir şey yapılmamalı. Çocuğun boyu kilosu yaşına göre normal mi? Birinci soru. Çocuğun boyu kilosu son 6 ayda olması gerektiği kadar arttı mı? Bu iki soru önemlidir. Bir çocuk 5 yaşına kadar mükemmel kilo alıyor. Boyu çok iyi uzadı. 2 sene berbat. Bir anda 100 üzerinden işte 5.likten 48.liğe düşmüş.
Peki siz bunu anne babanın boyuna göre mi bakıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz?
Birkaç şeye göre bakıyoruz ama 1 ve 2 numara şu. Çocuk şu an normal mi? Çocuğun gidişatı iyi mi? Problemli bulduklarımızda ailevi mi diye de ayrıca sorguluyoruz ama bunları boy kısalığında yapıyoruz genelde. Kilo için bunların hiçbir anlamı yok, yani manasız bir cevap aslında bu. Bu noktada. İkinci noktada şu. İştahsızlık var, her şey yolunda. Ne derseniz deyin, yapılan bütün işler boşuna, hiçbir fayda görmeyecek kesin. Bu dünyada çocuğunuz az zarar görecek, öbür tarafta siz çok zor hesap vereceksiniz. Bu da kesin. Hangi çocuk önemsenmelidir bu soru çerçevesinde? Boyda kiloda problem var. Gelişme geriliği problemi var. Persentiller tutmuyor. Çocuk çok iyi durumdan ikinci, üçüncü, dördüncü düzeylere doğru düşmeye başlamış. Bir hastalığı var. Bunun bir beslenme problemiyle, bir beslenme eksikliğiyle ilişkisini kurguladık. Bir kansızlığı var çocuğun, demir eksikliğinden mi? B12 vitamini eksikliğinden mi? Folat eksikliğinden mi? Baktık. Evet, her şey mükemmel. Yediği önünde, yemediği arkasında. Çocuk yiyor da gerçekten. Ama işte bağırsaklarında intrinsik faktör diye bir şey salınmadığı için B12 vitamini emilemiyor. Bu ailevi bir hastalık. Çocukta ciddi bir kansızlık var. Hemen bu çocuğa vitamin yedirici başlarız. Hem de ömür boyu. Başladık mı da fıstık gibi olur. Çocuk da çok güzel fayda görür bu işten. Ama bu işi annenin talebi, eczacının menfaatiyle değil, doktorun bilgisi, çocuğun menfaatiyle yapmalıyız. Mesele budur. Hangi çocuk önemsenmelidir? Dediğim gibi gerilikleri tespit edilmiş çocukta bir, hekim arkadaşımız vakit ayırıp doğru düzgün muayene eder, kayıtlarını doğru düzgün tutar, takiplerinde de yetersizliğe kanaat getirir, yapacağı direkt tetkiklerini yapar, bir problem bulursa tedavi eder. Problem bulmazsa ve size vitamin ilacı yazılmışsa anlayın ki ya o arkadaşın başının etini yediniz, o da sizi başından savmak için rastgele yazdı size o ilacı, ya da o doktor sizi sevmiyor, haberiniz olsun. Bunların hiçbirinin tıbbi gerekçesi yoktur. İştah açıcı diye bir ilaç yoktur. Hiçbir ilaç iştah açmaz. Bunlar tamamen kendinizi kandırmak olur. Bu bir. İkincisi, çok tıbbi olmayan bir cevap daha vererek bu konuyu kapatalım. Malumunuz devletimiz sağ olsun Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerini çok arttırdı. Sağlık hizmetleri işte 80 milyon vatandaşımıza, 3 milyon Suriyeli misafir kardeşimize sıkıntısız, selamun aleyküm, aleyküm selam, her gelen her istediğini yapıyoruz artık. Bütün ilaçları veriyor devlet. Yani emin olun, şöyle bir koliyle ölçseniz trilyonlarca para edecek ilaçları bile sorgusuz sualsiz, eğer hani dürüstlüğünüzden şüphe etmiyor, evraklarınız tamsa, hiç gözünün yaşına bakmadan ödüyor. Paranın pulun derdinde değil devletimiz, çok şükür sağlık manasında. Ama bu ilaçların hiçbiri için size bir kuruş ödemiyor. Niye? Çünkü bunlar ilaç değil. Zaten bunların da ilaç olma iddiası yok. Bunların çoğu Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı da değil ayrıca. Üzerine dikkatli okursanız Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı gıda takviyesi diye çıkıyor çoğunluğu. Ha biz bu ilaçları seviyoruz, bunlar çok iyi ilaçlar, fayda gören de var vesaire diyorsa, biz kimsenin cebindeki paranın da, sağlığının da, ahirette vereceği hesabın da mesulü bu manada değiliz. Biz bildiğimizi söyledik. Hekim olarak böyle bir şey yapılamaz. Ama böyle otla motla uğraşacaksanız, bunun biraz daha cicili bicili hale getirilmiş tıbbi malzemeye benzetilmiş haliyle kendinizi kandırmak istiyorsanız, siz bilirsiniz. Buna da denecek bir şey yok tabii ki.
Teşekkür ederiz hocam. Az vaktimiz kaldı. Aslında yiyecekle ilgili şöyle bir ayrıntılı sulu daha size yönlendirmek istiyorum. Yemek seçebilecek yaşta olan bir çocuğa yemek seçme hakkını anne babalar tanısın mı? Yoksa yok onu deme bu faydalı evladım bundan ye mi yapmak lazım?
Şöyle son zamanlarda benim okuduğum 3-5 ayrı çalışmada çok yemek yiyen obez olmuş çocukların aileleri araştırılmış. En kötü grup aşırı baskıcı grup. İkinci kötü grup aşırı lakayt grup olmuş. Hani böyle biraz daha demokrat geçinen aileler iyi kötü onlar biraz daha iyi puanlar almışlar. Çok baskı gören çocukların obez olma ihtimali çok artıyor. İki, çok baskı gören çocukların daha sonra yeme bozuklukları. Buna ait işte Amerikan Psikiyatri Birliği'nin bir meşhur DSM sınıflaması vardır. Orada iki tane tanım vardı. İşte bir anoreksi hiç yememe, bir de bulimiya çok yeme diye iki hastalık var. Emin olun ikisinin de altta yatan sebepleri araştırıldığında çocukluk çağına kadar inmişler psikiyatristler. Ailelerin çocuğa olan yanlış yaklaşımları ciddiye alınmış. Bunlar önemsenmiş ve ön plana çıkarılmış. Konu yeme olunca yemeğe ait yanlış davranışlar. O yüzden evet çocuğunuz yemiyorsa gırtlağını sıkın. İlla ki sizin dediğiniz yesin. Hem de o da yetmez. Üçer beşer tabak yedirin. Çocuk nasıl olsa sonra kusar, depresyona girer, yemekten toptan nefret eder. Siz de sağlıksız bir çocuk büyütmüş olursunuz. Ya da ikinci yol bırakınız. Bırakınız çocuk biraz rahat etsin. Hiçbir vitamin, hiçbir mineral çeşidi bir gıdaya hapsedilmiş değildir. Kakao da faydalı bir gıdadır. Muz da faydalı bir gıdadır. Yeşil erik de faydalıdır. Ekmek de faydalıdır. Kuru fasulye de faydalıdır. Bir, çocuk aylık büyümesi gerektiği kadar kilo ve boy uzamasını sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Bu bir. İki, sağlıyor hocam ama niteliksiz sağlıyor sorusu gelir hemen arkasından. Evet sırf makarnayla da göbek yaparsınız ama mental faaliyetleriniz, zeka ile ilişkili skorlarınız çok düşük olur. Görme yetiniz çok haklısınız. Belli vitaminleri de muhakkak tüketmek lazım tabii ama bunun için işte 5 miligram avokado, 4 miligram bilmem ne, işte şu kadar kuzu eti, bu kadar sarı kanat balığı bilmem nenin manası yoktur. Evinizde ne pişiyorsa çocuğunuz onu yesin. Protein kaynağı olarak evet et en iyisidir. Bize göre hayvani proteindir ve kalite proteindir. Ama kuru fasulyede de bu protein çoğu vardır. Hangisini becerebiliyorsanız onu yedirin. Ama bu işte şu menü mü iyidir, bu menü mü iyidir, biz ille şunu yedirdik. Emin olun hiçbir şekilde sonuç değişmiyor. Bir 6 ay takip edip skoru görmek lazım. Skor yeterliyse çocuğa bulaşmamakta fayda var.
Peki. Diyeriz yapılıyormuş çocuklara da. Genelde biz bunu yetişkinlerde görüyoruz ama bize bu konuyu da biraz açabilir misiniz? Romatizma ile ilgili de sorduk ya daha önce.
Evet.
Hep yaşlılarda görüyoruz, gençlerde de var mı gibisinden.
Bir günlük bebekte bile mümkün diyalizde.
Bir günlük bebekte diyaliz mümkün diyorsunuz.
Doğmuş böbrekleri yok. Bir şekilde süreceksiniz onu. Diyaliz dışarıdan böbrek gibi düşünmek lazım. Şimdi mesele şu. Vücudumuzdaki devir daim eden kanı kalp pompalar. Yani bir boru sisteminin orta noktasıdır kalp. Gelen kanı pompalar. Her organ ihtiyacı nispetinde bir kan alır buradan. Ama bütün kan böbrekten süzülür, geçer. Bu işlem sırasında ince ayar yapılır. Su ayrılır, atılması gereken miktarda su, idrar oluşturulur.
Bu diyaliz makinesinin ve böbreğin çalışma şeyi mi bu?
Ben şu an sadece böbrekten bahsediyorum.
Diyalizi bir kenara bırakıyoruz.
Otursun sonra geleceğiz.
Böbreğin çalışmasını
gösteriyoruz. Böbrekten bahsediyoruz evet. Böbrekte nefron denilen bir ünite, bunun içinde glomerül denilen bir parça vardır. Bu parça böbreği süzer. 3-4 kısmı vardır bunda. Bir fabrikanın farklı komponentleri gibi düşünelim. Bir kısmı suyu alır içinden sadece idrarı oluşturur. Bir kısmı bu idrarla dışarı atılması gereken maddeleri organize eder. Bunlar toksin dediğimiz zehirli maddeler olur. Antibiyotiğin artıkları olur. İşin tuzu olur. Sodyum, klor olur. Bir takım işte kalsiyum olur, magnezyum olur, elementler olur. Birçok şey böbrekler vasıtasıyla atılır. Bu sistem mükemmel çalışan bir sistemdir. Yaklaşık 2 milyon civarında nefronumuz vardır. Yani ayrı ayrı ünitemiz. Bunlar çalışır. Düzgün bakılır. Hastalık yaşanmaz. Altta yatan doğuştan vesaire bir hastalığı da yoksa hastamızın ömür boyunca böyle güzel hizmetini sürdürür. Bazen doğuştan böbrek problemleri. Bir böbreğin toptan olmaması ya da olan böbreğin yapısının düzgün olmaması nedeniyle sistemin de sürekli ve aktif çalışan bir sistem olması nedeniyle arıza çıkar. Hastalıklar olur. Bunun çok net bilinenleri var. Mesela vezikoüreteral reflü dediğimiz bizim çocuk ürolojisi programlarında çok konuştuğumuz bir konu. Mesaneden böbreğe doğru kaçak olur. Bu kaçaklar adeta işte bir damla su mermere damladığında orada bile çukur yapar ya. Yani böyle tersten anlayalım olayı. Bir yere su fışkırtıyorsunuz sürekli, böbreklere hasar verir. Altta yatan bir sebepten dolayı, böbrek taşı, vezika üreter reflü, anatomik defekler gibi bir sebepten dolayı enfeksiyon olur. Bu enfeksiyonlar tekrarlar, sıkar bırakır, hasar bırakır. Sonunda böbrek biter tabiri caizse. Bir müddet sonra bakarsanız böbreğin faaliyet görmemesine bağlı bir takım şikayetler ortaya çıkmış. Çocuklarda en sık büyüme gelişme geriliği olur. Ani gelişen bir hadise ise su depolanmasına bağlı ödem, şişlikler olur. Bize gözü şişen çocukları aileler panik halinde anında getirirler. Bu çocuğun böbrekleri mi bitti? Ya evet, doğru, böbrek yetersizliğinin bir tanısı ödemdir. Ödeminde görüldüğü yerlerden biri gözdür ama yani bir çocuğun gözü şişmişse herhalde %1'inden ancak bu çıkabilir. Öncesinde çok bulgu vardır çünkü. Uzamıştır kaşıntıya sebebiyet verir. Uzamıştır kemik erimesi yapar. Uzamıştır kalsiyum metabolizmasını düzenleyen paratiroid bezi bozar. Beyine zarar verir. Kalbi saran perikard dediğimiz zara zarar verir. Yani zarar vermeyeceği organ yoktur. Çok sevimsiz bir tablodur. Bu şikayetle başvuran hastada bir idrar, basit bir iki kan tahliliyle bayağı bir yol alırız. En azından böbreğin çalışma durumu şudur deriz. Glomerül filtrasyon hızı veya kreatinin klirensi dediğimiz şeyi hesaplarız. Bu böbrek işte 120 birim yerine kaç birim süzüyor deriz. Bu belli rakamların altındayken belli tedavi yaklaşımları olur. En son aşamaya gelinmiş, artık dakikada süzülen kan miktarı şey, Avrupa, Amerika, Türkiye rakamları biraz farklı, 10-15-20 mililitre gibi söyleniyor ama rakamların altına inilmişse bu saatten sonra bu hasta böbrek yetmezliğine adaydır. Yani böbrek vücudun yaşansal faaliyetlerini sürdürebilme yetisini yitirmiştir demektir. Bunun maalesef bir sonrakisi diyaliz olmadan yaşayamaz kısmıdır. Aslında birbiriyle örtüşen durumlardır bunlar. Ne olur diyalizde? Diyalizde birkaç prensip vardır. Hastanede yapılan, evde yapılan, küçüklere yapılan, büyüklere yapılan gibi. Bir periton diyalizi, bir hemodiyaliz diyelim biz. Hemodiyalizde bir şant takılır. Kan alınır, bir makineden geçirilir, aynı şeyden geri verilir. Filtre görevi dışarıdadır. Bir de periton diyaliz diye bir metot var. Özellikle daha küçük çocuklarda, damar yolu bulunamayanlarda falan kullanılıyor. Karın içerisine diyelim, yani çok miktarda özel sıvı verilip daha sonra geri alınır. O sıvı kanla temas ederken devir daimle, değiş tokuşla zehirlerinden kurtulur. Hani en kabaca böyle anlatabilirim sadeleşmiş şekliyle. Diyaliz bu ameliyenin adıdır. Ama çok güzel, hani tedavi olur, çocuk ertesi sabah yataktan kalktığında mükemmeldir. Her şey yolunda, keyfi yerinde, hiçbir şikayet yok. Okuluna gider, top oynar, her şey güzel. Ama bu hastalığın tipi ve şiddetine göre değişmekle birlikte çocuğu belli bir süre idare eder. Belli bir sürede bir diyalize girmesi gerekir. Ha, çok mu önemli? Evet, çok önemli. Bu çocuk ömrü boyunca haftada 1-2-3 diyalize gidecek demek. Bu çocuk bir dağın başına kampa gidemez demek. Bu çocuk anneannesinin, babaannesinin köydeki evine gidemez demek. Bu çocuk her şey mükemmel hazırlansa, işte bir büyük şehrin merkezinde yaşayacak bile olsa tatilde, giderken korkarak gidecek demek. Orada diyaliz alması gerekecek demek. Evde yapılan uygulamalarda hakeza birçok risk ifade ediyor. O yüzden kabus gibi bir şeydir işin doğrusu diyaliz hastası. Çektiği çile çoktur. Biz bu konuyu aslında ilerleyen programlarımızda gündeme almak istiyoruz. Hani bu organ bağışının tıbbi karşılığı nedir? Tıbbi gerekliliği nedir? İnsani gerekliliği nedir? Dini hükmü nedir? Fıkhi karşılığı nedir? Bunları inşallah ayrıntılı olarak konuşacağız biz daha sonra bir programda inşallah. Böbrek nakli meselesi bu yüzden çok önemlidir. Bir insanın böbreği alınıp başka bir insana takıldığında o hasta bazen 3-5 yıl, bazen daha uzun süre hiç hastanenin kapısından uğramadan mutlu mesut yaşayabilmektedir. Ama aradaki dönem eğer nakilde yapılmayacak veya yapılamayacaksa ömür boyu diyaliz makinesiyle birlikte geçecek demektir. Diyaliz bu demektir.
Teşekkür ederiz hocam. Böbrek konusunu ele aldık. Aslında böbrek meselesine girmişken böbrek enfeksiyonları ve böbrek taşına da ufaktan değinebilir miyiz? Çocuklarda görünüyor mu?
Aynen öyle. Aslında bu sorunun girişinde de değinebilirdik. Çocuklarda böbrek yetmezliğine giden yolun başında sıklıkla enfeksiyonlar, enfeksiyonun sebepleri arasında da sık olmamakla birlikte ama sayılır sırada yer alan taşlar vardır. Böbrek taşı yine yeni doğan döneminden itibaren olur. Ben en küçük 3 aylık bir bebekte tanı koyduğumu hatırlıyorum. 3 aylık bebekte de olur böbrek taşı. Her çocukta da olur. Taşların bize en büyük derdi yetişkindeki gibi o öldüren, çıldırtan, kudurtan ağrısından ziyade sık tekrarlayan enfeksiyonlara neden olmasıdır. Böbrek taşları böbrek enfeksiyonu, böbrek enfeksiyonları böbrek taşını tetikler. Böyle bir kısır döngünün sonu maalesef diyalizde bitebiliyor yeri geldiğinde.
Peki hocam, böbrek meselesini de böylelikle geçmiş olalım. Efendim, çocuklarda romatizmayı işledik, diyaliz meselesini işledik, iştah muhabbetini işledik ve geldik çocuklarda zatüreye. Zatüre tekrarlar mı? Zatürenin belirtileri nelerdir? Ne yapmak lazım? Nasıl bir yol izlemek lazım? Doktor Fırat Erdoğan hocam, buyurun.
Şimdi şöyle, bu konu da gene daha önce uzun ve ayrıntılı anlattığımız bir konuydu. Kısaca cevap vermeye çalışalım. Zatüre tekrarlar mı sorusunun cevabı, başımıza taş düştü tekrar düşer mi sorusuyla aynıdır. Başınıza bir kez taş düşüyse bu size devletten sigorta yapmıyorlar. Bir kere taş düşenler bir daha taştan muaf değiller. Bir kere daha düşebilir. Zatüre de böyledir. Bir kere zatüre olan bir daha olabilir ama ihtimal de bu kadardır. Başınıza tekrar taş düşmesi gibi. Ama hani şöyle belki biraz şeyle, espriyle cevap vermiş olalım. İnşaat çevresinde de dolaşmamak lazım. Başınıza taş düşmesini istemiyorsanız eğer. Sık tekrarlayan zatürreye neden olan hastalıklar vardır. Falanca hastalığı olan çocuklarda sık sık akciğer enfeksiyonları görülür. Ama bunlar zaten daha yeni doğan süt çocukluğu 1, 2, 3, 4 yaşında 3-5 kez zatürre olunca her hekim arkadaşımız olayı alarme eder, araştırılır ve altta yatan işte kistik fibrozu varmış bizim çocuğun, bağışıklık yetmezliği varmış, işte falanca immünglobulini düşükmüş gibi bir tanı alırlar. Evet, bu tip çocuklarda zatürre tekrarlar ama bunu hastalarımızın bilmesine gerek yok. Zaten hekim arkadaşlarımız bunu iyi bilir ve peşini de bırakmazlar. İki, normal, sağlıklı, hiçbir problemi olmayan bir çocuktan bahsediyorsak, kronik hastalığı, astımı, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği gibi bağışıklık sistemini etkileyecek bir problemi yok. Bağışıklık yetmezliğinin doğuştan sebepleri yok. Kötü yaşam şartları söz konusu değil, beslenme yetersizliği, sigara içilen ortam gibi değilse, bir adam bir kere zatürre olduysa oldu, bir daha olma ihtimali çok düşüktür. Olabilir ama gene de bunu böyle bilmek lazım. Ama en önemli cümle bu. Buna engel olmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çocuğunuza balık yağı içirseniz, kemik çorbası yapıp içirseniz, işte memleketten özel bilmem ne otu getirip yedirseniz, sırtına sürekli havlu koysanız, korkudan okula göndermeseniz, evinizde tütsü yaksanız, evinizi havalandırsanız ya da havalandırmasanız, ortam ısısını işte 50 dereceye getirseniz, hiçbir şekilde olayı etkileyemezsiniz. Eğer sağlıklı bir çocuktan bahsediyorsak, zatürre olacağı varsa maalesef olur. Tekrar da olabilir, ihtimaldir ama bunun için abuk sabuk işler yapmanın bir manası yoktur.
Teşekkür ederiz hocam. Zatürre meselesini de böylelikle geçmiş bulunuyoruz. Bağırsaklara doğru inelim diyorum hocam. Erkam Radyo'da Bir Nefes Saat programını dinliyorsunuz. Doktor Fırat Erdoğan çocuk hastalıkları ile ilgili hafiften de yetişkinlere değinerekten sorularımıza cevaplar vermekte. Hocam, bahsimiz bağırsak parazitleri.
Bağırsak parazitleri memleket meselesidir diyerek başlayayım ben de olaya. Gerçekten hani memleketin her köşesinin ayrı bir derdi var buna ait. Mesela en sık görülenler işte kıl kurdu, abdest bozan derler.
Bunlar bağırsakların içinde yaşayan canlılar.
Maalesef öyle. Tenyasa ginata, tenyasolium dediğimiz mikroplar var. Kancalı kurtlar var. Birçok çeşidi var ve coğrafyamızda da çok var.
Bizimle birlikte neler yaşayabiliyormuş bağırsaklarımızda?
Zaten diyorlar ki iyi ki gözlerimiz hani böyle duvar ötesini görür gibi karnımızın içini görmüyoruz. Görsek sevimsiz olabilir durum. Görmüyor olmamız da Allah'ın bir lütfu. Evet, içeride bağırsak parazitleri olabiliyor. Çocukluk çağında da sık görülebiliyor. Şimdi anlatması sevimli değil. Hani biz tıbbi işimiz bu, anlatabiliyoruz da dinleyenlerimiz böyle biraz hani mideleri rahatsız olur mu bilmiyorum anlatmaktan ama.
Siz gördünüz mü?
Bağırsak parazitleri çok sık görülen bir şeydir. Yani Anadolu'da insanların çoğu bilir. Annelerin çoğu bilir. Yani böyle sınıfa işte aynı sınıfa giden çocukların annelerin WhatsApp grupları vardır, adettendir. O gruplardan biri yazar, herkes atlar onun üzerine. Herkes biliyordur bu durumu zaten. Şimdi mesele şu. Bağırsak kurtları, solucanlar. Hani solucan çok sevimli ama gerçekten mesela Ascaris lumbricoides diye meşhur bir bağırsak solucanı vardır. Bildiğiniz o
toprak solucanına kahverengiye benziyor mu?
Çok benzeridir. Onun sedef beyazı olanıdır. Ama kıl kurdu dediğinizde zaten kıl kadar bir şeydir o da. Bağırsaklarda bunlardan binler, yüz binler, milyonlarca bulunur. Genelde bunlar içeride yer içer keyiflerine bakarlar. Bir hastalık tablosu oluşturmazlar genellikle. Sadece yedikleri içtikleri yüzünden problem yaşanır. Mesela kancalı kurtlar sıklıkla demir eksikliği anemisi, kansızlığı yaparlar. bütün çocuklarda bütün parazitler iştahsızlık yapabilir. Alerjik şikayetleri arttırabilirler. Bazı parazitler bağırsaklara alındıktan sonra kana karışarak akciğerlere gidebilir. Buna bağlı zatürre, bronşit, miş gibi tablolara neden olabilirler. En sık görülen şikayetler gece ağızdan su akması, burunda kaşıntı, popoda kaşıntı gibi şikayetlerdir. Bunun dışında bu çocuk çok yiyor ama kilo almıyor. Bu çocuk çok iştahsız. Bu çocuk çok soluk, kanına baktırdık düşük, tedavi kullandık düzelmiyor gibi birçok şikayetler de olur. Ama bize genellikle şöyle olur. Anne gelir biraz da böyle işte Anadolu insanının terbiyesi, edebi, bunu da söylemeye şey yapar, çekilir. Hocam bizim çocuğun kakasında kurt gördük der. Gözüyle görmüştür. En sevdiğimiz grupta budur. Çünkü görülmüş, bitti. Annesi doğru mu gördü acaba? Değil. Anne kurdu gördüyse tanı kondu en azından. Çünkü şüphe edip tetkik istediğimiz zaman var çıktığında çok kolay. Tetkik istedim, solucan var, ilacı yazar yollarım. Solucanın yumurtası var, larvası var, trofozoiti var, kisti var, bilmem ne var, bir şey var. Sıkıntı yok. Yok dedi ama klinik çok benziyor. Git bir daha yaptır. Gene temiz. Git bir daha yaptır. 5 gün üst üste taze kakadan dışkı mikroskopisi yapılacak. Parazit araştırılacak. Ya bu zor gerçekten. Bu yüzden diyorum hani görsek çok sevineceğiz aslında. Çünkü tedavisi çok kolay. Hani bir antibiyotik içip boğaz iltihabı tedavisi var ya.
Takip mi edin demek istiyorsunuz böyle bir şeyden?
Bu şikayetlerde uyanık olun diyorum ama bunu çok önemseyerek demiyorum. Şimdi programın başında hani artriti şöyle şöyle, bunu zaten önemsiyor aileler. O konuda gözlemimiz çok şükür. Yani bunda sıkıntı yok. Burada sıkıntı bir tek şu noktada yaşıyoruz. İlacı veriyoruz. Çok şükür tedavisi de kolay bir hastalıktır. Verince başarısı da yüksektir. Ama bazı mikroplar, bazı parazitlerde aile tedavisi gerekir. Yani bütün aile tedaviyi kullanmalıdır.
Yani bu aile içinde geçen bir şey mi yani?
Aile içinde geçebilen bir şey değil. Mutlaka bulaşan bir şeydir. Bir evde bir çocuğun işte kakasında kurt görüldü ise bırakınız anne babayı, eğer bir aile apartmanıysa herkes kullanmalı. Öğrenci yurduysa herkes kullanmalı.
Bu grip gibi mi, nasıl geçiyor?
Grip gibi geçse o da iyi. Grip olunca en azından belli ağzını kapatabiliyorsunuz. Burada sıkıntı, çocuklardaki sıkıntı şu. Yetişkinler iyi kötü kendi temizliğine dikkat ediyor. Şimdi çocuk, yani burası çok sevimli olmayacak ama mesele böyle anlaşılabilir ancak. Girdi yuvada, işte büyük abdestini yaptı tuvalette. Akıllı uslu bir çocukmuş. Kakasını güzel, poposunu güzelce temizledi, çıktı. Şu an eli kirli. Elini sabunlu suyla yıkayacak. Aferin oğlum, iyi yapıyorsun. Musluğu nasıl açacak? Kirli elle açacak. Çocuk burasının işte öbür elle açılması gerektiğini, hiç olmadı bunun peçete
en yüksünüz. Küçük ayrıntıdan
bu, yani bir sonraki çocuk sadece elmasını yıkamaya gelmişti o lavaboya, elini açtı, bitti.
Evet.
Bitti. Bu kadar kolay bulaşır diyeyim. Bunu siz hayal gücünüzle orantılı 100 tane daha bulaşmak.
Yani nefesle solukta da değil. Elinizi değil. Dokundurduğunuz anda yani şimdi bitti gibi.
Kötü yani. Bir tabir. Bu fekal oral denilir. Yani hastanın kakasından sağlamın ağzına gider. Bu maalesef doğru cümle bu. Özür diliyorum ya, bu söylenenlerin hiçbiri hoş değil ama bu durumda memleket gerçeği, yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bu yolla bulaşır. Böyle şikayetler yapar. Tetkik edilir. Edilemiyorsa direkt tedavi başlama hakkı da vardır. Tetkikin zorluğu her yerde yapılmaması. Yani zorluk derken zorluktan kastım, hekim veya laborant için çok kolay tetkikler de hasta için zor bir şey gerçekten. Yani size desem ki Doğan Bey, her sabah işte taze yapılmış dışkı getireceksiniz tahlile 5 gün üst üste. Biraz pratik ve yol gösterici olmak gerekiyor. Her şey kitabı olmuyor maalesef. Ama aman tekrar vurgulayalım. Maalesef bu iş niyeyse dedelerden çıkıyor. Evin büyüklerinden çıkıyor. İşte onun işte kakasında kurt var diye ben niye ilaç kullanıyorum, kullanmam diyen inatçı amcalarımız oluyor. Teyzelerimiz genelde kullanıyor da, zaten avuç avuç ilaç içiyorum, benim tansiyonum var, şey değil, bu torun hatırı bunun için ilaç içilecek. Ya bu ilacı büyüklerimiz içerler veya torunlarının boyları kısa kalır, haberleri olsun.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz.
Sırf korkutmak için söyledim.
Programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz şu anda. Bir Nefes Saat programında Doktor Fırat Erdoğan ve bendeniz Doğan Akın efendim bir takım sorular cevaplıyoruz. Çocuklarda romatizma dedik, diyaliz dedik, iştah dedik, zatüre dedik, bağırsak parazitlerinden bahsettik ve son meselemiz, son bahsimiz bir hastalık efendim. Öpücük hastalığı. İsmi de biraz değişik. Öpücük hastalığı.
Evet, doğru sormuş dinleyenimiz gibi sorduysa. Ya niye bu isimle yayılmış bilmiyorum. Bilmiyorum derken biliyorum da çok mana veremiyorum. Çünkü bu şekilde bulaşan çok hastalık var. Tükrükten tükürüğe bulaşır. Özelliği budur. Enfeksiyöz mononükleoz.
Öpücük denmesinin sebebi de mi
bu
acaba?
Bu tabii. Yani bizim gibi böyle her çocuğu sarılıp şapur şupur öpen milletlerde çok oluyor. Enfeksiyöz mononükleoz diye bir hastalık bu. Epstein-Barr virüsü diye bir mikrobu vardır meşhur. Başka tablolarda var benzer klinikler uygular ama bu soru bunun için sorulur genellikle. Bulaşması çok kolaydır ama dediğim gibi tükürükle bulaşır fakat birçok yoldan da bulaşır. Öpücük hastalığı esprisini açıklamak için de bu. Hiçbir özelliği yoktur. Sıradan bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Ama boğazı berbat eder. Bu hani beyaz yaralı, iltihaplı, irinli gibi boğaz enfeksiyonu yapar. Gereksiz yere antibiyotik kullanıldığı da çok olur. Boğazında beyaz plaklar oluştu işte. Kriptik tonsilit olduğu düşünülerek. Doğrusu bu değildir. Sağlık Bakanlığı'nın son zamanlardaki çok faydalı uygulaması. Çok yetersiz ama çok faydalı uygulaması. İşte boğazdan strep A testi yapacağız. Negatif çıkarsa antibiyotik vermem arkadaş ısrarı ki haklı. %100 haklı. Bu tip durumlar için yapılmış bir projedir. Bu çok doğrudur ama dediğim gibi ya yolun çok başı daha bu. İşte böyle enfeksiyöz mononükleozlu hastalardan kültür alırsa strep A testi yaparsanız temiz çıkarsa antibiyotik yazamazsınız. Yazsanız da devlet size bunu vermez. Çok zorlasanız nasıl becerecekseniz bilmiyorum ama yani paranızı da alabilirsiniz belki. Ama devlet onu da kısıtlamaya çalışıyor mümkün mertebe. Doğru da yapıyor kesinlikle. Bu hastalığa antibiyotik kullanmayın diyedir. Bu ve benzeri hastalıkları ama en çok kafa karıştıran da budur gerçekten. Ateşi var. Boğazda lenf nodları, bezeleri şişmiş. Bakıyorsun beyaz beyaz plaklar var. Hemen çak antibiyotiği. İşte çakamazsın artık antibiyotiği. Testi alacaksın. Test pozitif çıkarsa evraklar tamam. Devlet baba sana istediğin kadar antibiyotik veriyor. Ama test aldın negatif çıkarsa kardeşim bu streptokoksik B grubu beta hematik streptokok değil. Değilse bu kliniği yapan başka bakteri yok. En çok hekimi tongaya düşüren durum enfeksiyöz mononükleozdur, öpücük hastalığıdır. Böyle olunca bu mesele de çözülmüş oluyor. Hani öpücük hastalığında antibiyotik verelim mi? Hayır, kesinlikle vermeyelim tabii ki. Çok şükür artık isteseniz de veremiyorsunuz. Yeni uygulama dolayısıyla hastalığın yalnız bir iki yan şeyini de söylemem gerekiyor. Söylemesem belki daha doğru ama bazı kanser çeşitleriyle işte lenfomayla, lenf kanseriyle, yemek nazofarenks yani gırtlak geniz kanseri diye Türkçeleştireyim kanseriyle alakası gösterilmiş. Özellikle Afrikalı çocuklarda çok görülen çenede kitle yapan bir işte bir Burkitt lenfoma dediğimiz bir hastalık var. O var. Şu an işte tek tek programın şeyini aşacak gerek yok. 5-6 kanser çeşidi ve bir de immün yetmezlik, bağışıklık yetmezliği hastalığıyla ilişkisi gösterilmiş. Ama bu doğru anlaşılmalı. Enfeksiyon mononükleoz, Epstein-Barr virüs enfeksiyonu olanlar kanser oluyor değil. Kanserlilerin bir kısmında araştırmalarda bu mikrop gösterilmiş. Acaba bir nedensellik ilişkisi var mı sorusu gündeme gelmiş. Genelde var kabul ediliyor ama bu soru şöyle anlaşılmamalı. Bu cümle şöyle anlaşılmamalı. Öpücük hastalığı olanlar sonra lenfoma dolu. Yok böyle bir şey yok daha. Bunu diyecek kadar geniş ve oturmuş böyle çok net kesin bir bilgi yok elimizde ama böyle bir durumu da vardır. Ama onun dışında basit bir boğaz iltihabıdır. Bazen karaciğer dalakta büyüme yapar. Bazen kan tablosunda işte trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücrelerinde artma azalma yapar. Başka hastalıkları tetikleyebilir nadiren ama bu yaptıklarını standart nezle mikroplarının çoğu yapmaktadır.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Öpücük hastalığıyla birlikte de programımızı dilerseniz sonlandıralım. Bize ayrılan sürenin çünkü sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Bir Nefes Saat programında Doktor Fırat Erdoğan'la çocuklarda romatizma, diyaliz, iştah, zatüre, bağırsak parazitleri ve öpücük hastalığına değindik. Bir sonraki programda farklı sorularla görüşmek üzere efendim. Bizi her zaman dinleyin. Bir Nefes Saat'ten ayrılmayın. Sıhhatiniz bol olsun.